6. kaset 2. yüz. Herkes, hele yaşlılar doğru dürüst beslenemiyorlar. Böylece de millet korkunçluğunu kavrayamadığı bir duruma doğru adım adım ilerliyor. Bundan şikayetçi de değil üstelik. Biz de sonunda bu hali olağan, doğal bir şeymiş gibi karşılıyoruz. İşler gün gibi apaçıktı oysa. Çocuklarla yaşlılar süt bulamadıkları için ölüyorlardı. Hayvanları otlatacak çayırları olmadığından süt de olmuyordu. Yani açıkçası halkın bütün sefaleti, ekip biçtiği ve kendini besleyen toprağın kendi malı olmamasından ileri gelmekteydi. Toprak başkasının malıydı. Toprağın mülkiyet hakkından onlar yararlanıyorlar, başkalarını çalıştırıp onlar yiyorlardı. Halk toprak bulamadığı için ölmekteydi. Bulduğu toprağı zar zor ekip biçiyor, çıkan buğday yabancı ülkelere satılıyor, bu buğdayın parasıyla da toprak sahipleri kendilerine şapkalar, bastonlar, arabalar, bronz eşya alıyorlardı. İşte iki yanına kayın ağaçları dikili bahçe yolunda dolaşırken Dimitri bu duruma bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor, neye mal olursa olsun bir yol bulacağım diye düşünüyordu. Kafasında yer etmiş olan düşünce şuydu: toprak özel kişilerin mülkü olmamalı, alınıp satılmamalıdır. Nitekim havayla su ve güneşin ışıkları da alınıp satılamaz. Bütün insanlar toprakla, topraktan çıkan mallar üzerinde eşit hakka sahiptirler. Dimitri Nehlidov, Kuzminskoye'deki toprakları devrederken bu işten neden memnun kalmamış olduğunu da anladı. Kendi kendini aldatmaya çalışmıştı bu işte. Bir insanın toprağa kendine mal etmeye hakkı olmadığını bildiği halde, kendinde bu hakkı görmüş, üzerinde hiçbir hakka sahip olmadığı bir toprağı sanki bağışta bulunuyormuş gibi köylülere bırakmıştı. Fakat şimdi başka türlü davranacak, Kuzminskoye'de uyguladığı yöntemi değiştirecekti. Onun için başka bir şey düşündü. Toprağı köylüye kiralayacak, fakat bu kiranın parasını da onlara bırakacaktı. Böylelikle onlar bu parayla vergilerini ödeyebilecekler, kendi tohumluklarının giderlerini karşılayabileceklerdi. Nehlidov da böylece toprak sahibi olmak sıfatıyla malik olduğu haktan vazgeçmiş olurlardı. Eve döndüğü zaman kahya yine gülümseyerek ona, "Yemek hazır efendim," dedi. Sofranın üstünde kaba saba bir örtü vardı. İşlemeli bir peşkir peçete yerini tutuyordu. Kurutunun teki kırık Saksonya eşiği bir çorba kasesinde patates çorbasının dumanı tütmekteydi. Çorba, sabahki kızın kucağındaki horozun suyuyla yapılmıştı. İçinde et parçaları da vardı. Bunlardan kimilerinin üstünde tüyler de görünüyordu. Çorbanın ardından yine horoz çıka geldi. Etlerinin üstünde yine alazlanmış tüyleri görülmekteydi. Onun arkasından bol yağlı, bol şekerli peynir tatlısı sökün etti. Yemek pek ahım değildi ama prens hiç farkında olmadan yedi bunu. Aklı fikri köyde dolaşırken duyduğu kederi şimdi dağıtmakta olan tasarısındaydı. Yemekten sonra kahyayı yanına oturttu. Düşüncelerini elemek, ayrıca kafasını böylesine kuvvetle kurcalamakta olan şeyi birisine söylemek istiyordu. Niyetlerini kahyaya anlatarak onun ne düşündüğünü sordu. Kahya hep öyle gülümseyerek sanki bu fikirleri çok uzun zamandan beri paylaşıyormuş ve bunları işittiğine çok seviniyormuş gibi davrandı. Aslında prensin söylediklerinden hiçbir şey anladığı yoktu. Anlamayışının nedeni onun fikrini açıkça anlatamamasından değil de kendi çıkarlarından başkalarının yararına olarak vazgeçmesindendi. Prens, "Anladın değil mi?" diye sordu. Toprağın sağlayacağı gelir bir sermaye olacak. Köylüler de bu sermaye ile kendi gereksinimlerini karşılayacaklar. Anladım. Yani siz de sermayenin faizini alacaksınız, değil mi? Yok canım, ben toprağın bireysel mülkiyete konu olmasından yanayım, anladın mı? Orası doğru. Sonra topraktan çıkan şeyler de herkesin malı olmalı. O sırada kahyanın yüzündeki gülümseyiş uçup gidiverdi. Öyleyse hiçbir geliriniz olmayacak sizin, dedi. İyi ya, ben kendim vazgeçiyorum bu gelirden. Öteki derin derin içini çekti ama yüzündeki gülümseyiş hemencecik yeniden beliriverdi. Şimdi anlamıştı işi. Bu Nehlidov az buçuk kafadan sakat bir adamdı. Bunun üzerine kahya bu tasarının kendisi için karlı olabilecek yanını araştırmaya başladı. Bunun mümkün olmadığını anlayınca üzüldü, soruna ilgi duymaz oldu ama efendisinin hoşuna gitmek için gülümsemekten geri durmadı. Dimitri Nehlidov, kahyanın işi kavrayamadığını görünce çakı ile çentilmiş mürekkep lekeli masanın başına geçerek tasarısını bir kağıda yazdı. Güneş, ıhlamur ağaçlarının ardında batmıştı. Bir sürü sivrisinek odayı doldurmuş, prensin orasını burasını sokuyordu. Tam yazısını bitirmek üzereydi ki köyden dönmekte olan sürünün böğürtülerini, avlulara açılan kapıların gıcırtılarını, toplantıya gelmekte olan köylerin seslerini işitti. Kahya'ya, "Zahmet edip buraya kadar gelmesinler," dedi. "Ben köye giderim. Onların toplanmak istedikleri yerde de hazır bulunurum. Olur biter." Kahya'nın getirdiği bir bardak çayı çarçabuk içtikten sonra köyün yolunu tuttu. Kalabalık köy muhtarının evinin avlusunda toplanmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Fakat Prens Nehrilo yaklaşınca herkes sustu. Köylüler tıpkı Kuzminskoya'daki gibi birbiri ardından papaklarını, kasketlerini çıkardılar. Bu köylüler Kuzminskoya'dakilere göre daha kaba sabaydılar. Prens heyecanını dizginleyerek daha söylemenin başında topraklarını kendilerine bırakmayı düşündüğünü köylülere söyledi. Köylüler kıllarını kıpırdatmadan, hiç seslerini çıkarmadan onu dinliyorlardı. Dimitri Nehrilo kızararak ekledi. "Bunu neden yapıyorum biliyor musunuz? Bana göre toprak yalnız onu işletenin malıdır. Topraktan yararlanmak hakkına herkes sahiptir." Köylüler, "Doğru, apacık şey bu," diye bağırışıyorlardı. Prens devam etti. "Toprağın sağladığı gelir herkes arasında pay edilecek. İşte onun için ben de size topraklarımı veriyorum. Ama bunu kirayla vereceğim. Kirayı kendiniz saptayacaksınız. Bu kira da sonradan yine sizin yararlanacağınız bir sermaye olacak." Yine "evet, doğru" gibi sözler duyuluyordu ama köylülerin yüzleri gittikçe daha ciddileşiyor. İlkin efendinin yüzüne bakan gözleri şimdi yere dikilmiş bulunuyordu. Onun kurnazlığını anlamışlar da bunu kendisine belli etmek istemiyorlarmış gibiydiler. Efendilerinin söyledikleri aklın alacağı şey değildi çünkü. Sonunda prens, "Toprağa bir değer biçin bakalım," dedi. Kalabalık arasından birkaç ses birden, "Biz nasıl değer biçelim? Toprak senin, söz de senin demektir," dedi. "İyi ama bu parayı da sonunda siz kullanacaksınız." "Olmaz ki böyle iş. Bu iş ayrı, bizim köy topluluğu ayrı." Bunun üzerine kahya da işi açıklama gereğini duydu. "Anlamıyor musunuz canım?" dedi. "Prens toprakları para karşılığında size veriyor ama bu para yine size geri veriliyor demektir. Bunun köy topluluğu için sermaye olarak kullanacaksınız çünkü." Dişsiz ağızlı, asık yüzlü bir ihtiyar. "Anlıyoruz, anlıyoruz ama bir tür banka demektir bu," dedi. "Vadesi gelince parayı ödeyeceğiz. Biz de böyle şeyler istemiyoruz. Zaten zar zor geçinmekteyiz. Bunu kabul edersek hepimiz sefil oluruz." Birkaç kişinin daha ters ters, hatta kaba kaba, "Neye gerekliymiş bu canım, biz yine olduğumuz gibi kalmak istiyoruz," diye homurdandıkları duyuldu. Dimitri Nehlidov bir sözleşme hazırlamak, bunu kendilerine imzalatmak niyetinde olduğunu söylediği zaman köylüler daha da direndiler. "Bugüne dek nasıl çalıştıksa bundan sonra da öyle çalışacağız," dediler. "İmza da ne demekmiş, biz cahil adamlarız, sözleşmeyi de imzayı da anlamayız bunları." Başka birkaç kişi de şöyle bağırdı. "Biz böyle şeylere alışık değiliz. Onun için kabul edemeyiz bunu. Her şey şimdiye kadar nasılsa bundan sonra da öyle kalsın. Yalnız tohumluğu vermeye zorlamasınlar bizi." O zamana kadar tohumluğu köylüler vermekteydiler. Şimdi ise bunu toprak sahibinin vermesini istiyorlardı. Dimitri Nehlidov genç, güler yüzlü, hırpani, yalınarak bir köylüye döndü. Delikanlı yırtık kasketini sol elinde tutuyordu. "Çıkar kasketini," diye emir almış bir asker hali vardı onda. Prens ona, "Demek reddediyorsunuz, toprağı almak istemiyorsunuz, öyle mi?" diye sordu. Genç köylü, "Evet öyle," dedi. "Kendinize yetecek kadar toprağınız var öyleyse." "Ne gezer?" Dimitri şaşırmıştı. "Neyse," dedi, "siz yine düşünün bir." Sonra önerisini köylülere bir daha anlattı. Dişsiz köylü, "Biz düşündük," dedi. "Bu iş bizim dediğimiz gibi olacak. Neyse, ben yarın akşama kadar buradayım. Fikrinizi değiştirirseniz bildirin bana." Köylüler yanıt vermediler. Dimitri de onlardan bir laf alamayınca çiftliğin yazıhanesine döndü. İçeri girdikleri zaman kahya ona, "Prens Hazretleri," dedi, "bu köylüler inatçı insanlardır. Onlarla anlaşamazsınız. Bir araya geldiler mi dayatırlar. Ne yaparsanız fikir değiştirmezler. Her şeyden korkarlar çünkü. Ama bu köylerin her biri ayrı ayrı çok sağduyu sahibi insanlardır. Örneğin şimdi onlardan birini buraya çağıralım. Göreceksiniz bakın ne akıllı insanlardır. İnsan bakan sanır onu. Ama öteki köylülerle bir araya geldi mi aynı adam değişiverir. Nuh der de peygamber demez. Öyleyse bunların içinden en akıllı birkaç tanesini çağırsan olmaz mı? Sorunu inceden inceye anlatırım onlara. Kahya yine gülümseyerek, ha bakın bu olur dedi. Öyleyse yarın için çağırıver onları bana. Kahya bu kez ağzı kulaklarına varırcasına gülümseyerek, baş üstüne yarın hepsini toplarım buraya dedi. Prens Nehridov o gece sabaha karşı uyuyabildi. Öğleye doğru uyandı. Kahya köylüler arasından 7 tanesini seçip çağırmıştı. Bunlar öğle üzeri meyve bahçelerine geldiler. Burada elma ağacın altına bir masa, onun çevresine de sıralar yerleştirilmişti. Köylüler çekine çekine oturdular. Nehridov da onların karşısına geçip oturdu. Tasarılarını bir takım kağıtlara yazmıştı. Dirseğini bu kağıtlara dayayıp köylülere düşüncelerini anlatmaya başladı. Bu sefer ya köylülerin sayısı az olduğu için ya da kendini değil de işi düşündüğünden daha rahat konuşuyordu. Köylüler arasında aksakallı bir ihtiyar vardı. Nehridov hep ona bakarak konuşuyor, onun başıyla olur ya da olmaz gibilerden bir işaret yapmasını bekliyordu. Fakat Nehridov bu adam hakkında yanlış bir düşünce edinmişti. Gerçi adam başını kimi zaman evet der gibi sallıyor, kimi zaman da ötekiler Nehridov'un sözlerini kabul etmediler mi kaşlarını çatıyordu ama prensin söylediklerini güçlükle, ancak arkadaşları bunu kendisine anlattıkları zaman kavrayabilmekteydi. Tek gözlü, seyrek sakallı, ufak tefek bir ihtiyar daha vardı ki o söylenenleri daha iyi anlıyordu. Nehridov'a söylediklerine göre bu adam hem sobacı hem duvarcıydı. Kaşlarını çatıp dikkat kesilerek prensin söylediklerini parça parça, kendisine göre daha anlaşılır bir dile çeviriyordu. Gözleri zeka ile ışıldayan, tıknaz, aksakallı bir ihtiyar daha vardı. O da bir şaka yapmak, bir nükte savurmak için hiçbir fırsatı kaçırmamaktaydı ve bundan dolayı da epey böbürleniyordu. Dinleyiciler arasında sorunu en sağduyulu biçimde anlayan koca burunlu, kalın sesli, iri yarı bir köylüydü. Kısa bir sakalı vardı. Temiz bir kaftan giymişti. Her şeyi anlıyor, yerinde ve zamanında konuşuyordu. Genç asker de söylenenleri anlayacaktı ama askerlik hizmetinin sersemliği henüz geçmemişti. Öbür iki ihtiyardan biri, bir gün önce Nehridov'un bütün önerilerine karşı çıkmış olan dişsiz adamdı. Öteki ise topaldı, iri yarı, akpak bir adamdı. Saf bir yüzü vardı. Sıska bacaklarına sımsıkı beyaz dolaklar sarmıştı. İkisi de pek seyrek konuşuyorlar fakat söylenenleri can kulağıyla dinliyorlardı. Nehridov, tanınmış Amerikan filozofu Henry George'un düşüncelerini esas tutarak ''Toprak kimsenin değildir, Tanrı'nındır.'' dedi. Birkaç köylü onu onayladı. ''Çok doğru. Toprak herkesin malıdır. Onun üzerinde herkesin hakkı vardır. Yalnız iyi toprak var, kötü toprak var. Herkes de o toprağın iyisine sahip olmak ister elbet. O zaman ne yapmalı? Haksızlığı nasıl önlemeli? Onun da çaresi var. İyi toprağa sahip olan, hiç toprağı olmayana kendi toprağının değerince bir para ödemeli. Ama kimler para vereceklerini saptamak güçtür. Sonra köy topluluğunun gereksinimleri için de para toplamak gerektir. Şu halde toprağa sahip olan topluluğa gereksinimlerini karşılasın diye kendi toprağının değerine eşit bir para ödemelidir. Böylece durum herkes için hakça olacaktır. Toprak sahibi mi olmak istiyorsun? İyi bir toprak için daha çok, kötü bir toprak için daha az para vereceksin. Toprak sahibi olmak istemiyorsan hiç para verme. Köy topluluğunun giderlerine katılmak için senin vermen gereken parayı toprak sahibi olanlar vereceklerdir. Sobacı kaşlarını çatarak, bu doğru bak dedi. İyi toprağa sahip olan daha fazla para vermeli. Aksakallı gösterişli ihtiyar, bu George denen adam da amma kafalıymış ha dedi. İri yarı köylünün Nehridov'un sözü nereye getireceğini anlamış gibiydi. Kalın sesiyle, yalnız ödenecek para bizim kesemize uygun olmalı, dedi. Prens yanıt verdi. Bu para ne çok fazla ne çok eksik olacak biçimde hesaplanmalı. Para yüksek olursa herkes bunu güçlükle ödeyecek, sonunda açık verilecek. Ödenecek para az olursa bu kez herkes başkasının toprağını satın almaya başlayacak. Bir toprak alışverişleri sürüp gidecek. İşte ben burada böyle bir yöntem kurmak istiyorum. Köylüler, evet, doğru, haklı bir yöntem bu. Böylesi olur bakın, diyorlardı. Kıvırcık sakallı ihtiyarsa boyuna, bu Josh denen adam da amma kafalıymış ha, deyip duruyordu. O sırada Kahya her zamanki gibi gülerek yine söze karıştı. Peki ben toprak sahibi istersem ne olacak, diye sordu. Dimitri Nehridov, boş bir toprak parçası varsa sen de onu alıp işlet, dedi. Güleç yüzlü ihtiyar, sen toprağa ne yapacaksın yahu, gırtlağına kadar doydun artık, dedi. Prens Nehridov köylülere yaptığı öneriyi bir daha yeniledi fakat onlardan hemen yanıt istemedi. Gidin köylülerle konuşun, yanıtınızı ondan sonra verin bana, dedi. Köylüler, peki efendinin dediği gibi yapalım, dediler. Sonra izin isteyip gittiler. Hepsi de ateşli ateşli konuşuyordu. Kalın seslerinin çınlayışları yolda uzun zaman işitildi, sonra uzaklarda eriyip gitti. Gece geç vakit bu sesler hala işitiliyor, bu kez de köyden gelip ırmağın üzerinde yankılanıyordu. Köylülerin düşünmesi tam 3 gün sürdü. Sonunda kendi aralarında uyuştular ve gelip prense, "Tamam, kabul," dediler. Anlaşma bu esaslara göre yapıldı. Panovo'da kaldığımız 10 gün, Nehridov evdeki eşyayı gözden geçirdi. Eski bir dolabın alt gözünde bir mektup destesi içinde bir de resim buldu. Bir grup resmiydi bu. İçinde teyzeleri Sofia Ivanovna ile Maria Ivanovna, öğrenci üniforması giymiş olarak kendisi, ayrıca Katyusha bulunmaktaydı. Resimde Katyusha'nın saf, temiz, hoş bir hali vardı. Yaşama zevkiyle dolup taştığı belliydi. Bütün eşya arasından Nehridov mektuplarla bu resmi aldı. Evle eşyayı değirmenciye sattı. Kahya'nın aracılığı ile değirmenci bunları gerçek değerinin 1/6 karşılığında satın aldı. Nehridov bir ara Kuzminskoye'deyken malından mülkünden ayrılacağını düşünerek pişmanlık duyar gibi olduğunu anımsadıkça böyle duygulara kapılabilmiş olmasına şaşıyordu. Şimdi içinde neşeli bir kurtuluş hissi vardı. Tıpkı yeni yeni diyarlar gören bir yolcu gibi o da yepyeni bir yaşama başlamıştı sanki. Bu kez kent, Dimitri Nehridov'un üzerinde acayip ve yepyeni bir izlenim yarattı. Kente akşamüstü ulaşmıştı. İstasyondan evine giderken sokak fenerleri yanmıştı. Evin her yanı naftalin kokmaktaydı. Agrafena Petrovna ile uşak Korne yorgun ve aksiydiler. Eşyaları yerleştirirken birkaç kez kavga etmişlerdi. Bu eşyaların havalandırılıp kurutulmaktan sonra yine sandıklara yerleştirilmekten başka şeye yaradıkları yoktu zaten. Dimitri Nehridov'un odası henüz toplanmamıştı. Bir sürü bavul yüzünden içeri girmek güçtü. Görünüşe göre onun böyle çıka gelişi buradaki çalışmaları az çok köstekliyordu. Köyde gördüğü sefaletten sonra bütün bunlar ona öyle saçma geldi ki gidip ertesi gün otele yerleşmeye karar verdi. Ara yerde Agrafena Petrovna eşyayı olduğu gibi yerleştirecek, sonra Dimitri'nin ablası gelerek eşya hakkında bir karar verecekti. Ertesi sabah erkenden sokağa çıktı. Cezaevine yakın bir evde döşeli bir oda tuttu. Yoksul bir evdi burası, temizce sayılırdı. Önceden hazırlamış olduğu birkaç parça eşyanın buraya getirilmesini emrettikten sonra avukatını görmeye gitti. Hava soğuktu. Fırtınalardan sonra baharda hep olduğu gibi geceleri hava dona çekiyordu. Öyle sert bir ayaz, öyle keskin bir rüzgar vardı ki ince bir palto giymiş olan Dimitri soğuktan dondu adeta. Isınmak için hızlı hızlı yürüyordu boyuna. Avukat onu hiç bekletmeksizin kabul etti. Sonra da ona hemen mençolların işinden söz etti. Dosyayı inceledim, dedi. Zavallılara yüklenen suçun ileri tutar yeri yok. Pek şaştım buna doğrusu. Böyle haksızlık olur mu? Samanlığı meyhanecinin kendisi yakmış. Sigortadan parayı almak için yapmış bunu besbelli. Fakat asıl sorun şu. Mençolların suçlu olduklarını gösteren hiçbir kanıt yok ortada. Sorgu yargıcının gayretkeşliği, savcının aldırmazlığı yüzünden mahkum olmuş zavallılar. Hele dava yine görülsün, kesinlikle kazanırım. Vekalet ücreti filan da almayacağım. Sonra Fedosya Biryokova'nın dilekçesini de hazırladım. Petersburg'a giderseniz bunu da yanınıza alıp kendiniz takip edin. Yoksa Adalet Bakanlığı'na soruşturma yapsın diye emir verirler. Orada dosya hasıraltı edilir, davada bir sonuç vermez. Ama iş siz takip ederseniz daha sağlam tutarsınız tabii. Yüksek makamlara kadar başvurmaktan çekinmeyin. Çağrı mı yani? Avukat gülümseyerek, en yüksek merciden söz ediyorsunuz siz, dedi. Oysa benim yüksek merci dediğim dilekçe komisyonun raportörü ya da başkanıdır. Buna göre işler tamam artık, değil mi? Cezaevi uzak, vakit geç olduğu için Dimitri Nehlidov bir arabaya bindi. Kendi kendine Katyuşa'yı ne gibi bir ruh hali içinde göreceğim acaba, diyordu. Gidip cezaevinin büyük kapısını çaldı. Karşısına çıkan gardiyana, Maslova'yı görmek istiyorum, dedi. Gardiyan içeri gidip bir şeyler sorduktan sonra, Maslova hastanedeymiş, dedi. Hastanede prensi, babacan, yaşlı, ufak tefek bir gardiyan karşıladı. Hemen kapıyı açtı, ziyaretin nedenini sorduktan sonra onu alıp çocuklar koğuşuna götürdü. Üstü başı asit fenik kokan genç bir hekim koridora çıkarak sert bir tavırla, ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Burada kadın yok, çocuklar koğuştur burası.'' Prens Nehlidov, ''Biliyorum.'' dedi. ''Mahpuslardan birisi hasta bakıcı olarak buraya gönderilmiş de onu görecektim.'' ''İki kadın var burada, hangisini görmek istiyorsunuz?'' Maslova adındakini. Temiz dilekçesini vermek için Petersburg'a gideceğim de sonra bunu da ona verecektim. Böyle diyerek cebinden Panova'daki evde dolabın gözünde bulduğu resmin zarfını çıkardı. O zaman hekim yumuşadı. Olur olur, dedi. Sonra beyaz önlüklü yaşlı bir kadına Maslova'yı çağırmasını söyleyerek prense. Buyurun oturun ya da ziyaret odasında bekleyin isterseniz, dedi. Prens Nehlidov, sağ olun, dedi. Sonra hekimin kendisine gösterdiği iyi davranışta yüreklenerek sordu. Maslova'dan memnun musunuz bari? Zararı yok, fena çalışmıyor. Eskiden içinde bulunduğu koşullara göre burası daha iyi elbet. Hah, kendisi de geliyor işte, bakın. Katyuşa Maslova yanında yaşlı hasta bakıcı ile içeriye girmişti. Sırtında çizgili bir entari, önünde beyaz bir önlük, başında da saçlarını iyice örtmekte olan bir başörtü vardı. Dimitri'yi görünce kıpkırmızı oldu, çekingen bir edayla duraladı. Sonra kaşlarını çatıp yere bakarak hızlı hızlı ona doğru ilerledi. Önce elini uzatmak istemedi. Sonunda kararını verdi, yüzü daha da kızardı. Dimitri onu fazla ileri gittiği için özür dilediği o günden beri görmemişti. Yine aynı ruh hali içinde bulacağını sanıyordu. Fakat Katyuşa bugün bambaşkaydı. Asık, çekingen yüzünde yeni, sanki düşmanca bir hava vardı. Dimitri, hekime söylediklerini ona da yineledi. Temiz dilekçesini götürmek için Petersburg'a gidiyorum da, dedi. Sonra da Panova'dan getirdiği resmi ona vererek, Panova'da buldum bunu, dedi. Eski bir resim. Belki hoşuna gider diye düşündüm. Al, sende kalsın. Katyuşa kaşlarını çatarak hafif şehla gözleriyle ona baktı. Şaşırmış gibiydi. Ne gerek vardı buna diye sorar gibiydi. Hiçbir şey söylemeksizin zarfı alıp önlüğüyle robunun arasına sıkıştırdı. Dimitri, teyzeni de gördüm orada, dedi. Katyuşa aldırmaz bir tavırla yanıt verdi. Ya, gördünüz demek. Burada rahat mısın? İyiyim. İş ağır değil ya bari. Hayır, pek ağır sayılmaz. Ama alışamadım henüz. Senin hesabına pek sevindim. Oradakinden daha iyi sayılır ne de olsa. Katyuşa'nın birden yüzü kızardı. Orası da neresi? Diye sordu. Dimitri hemen ekledi. Yani cezaevi demek istemiştim. Neresi iyiymiş buranın? İnsanlar daha iyidir herhalde, daha başkadır. Orada da bir sürü iyi insan var. Mençolar için girişimde bulundum. Serbest bırakacaklar onları sanırım. Katyuşa hafifçe gülümseyerek, İnşallah, dedi. Kadıncağız öyle iyi ki. Bugün Petersburg'a gidiyorum. Senin davana yakında bakılacak. Kararı bozduracağım inşallah. Bozulmuş ya da bozulmamış. Ne önemi var bunun şimdi? Nasıl şimdi? Katyuşa soran gözlerle onun yüzüne çabucak bakarak, işte öyle, dedi. Prens bu yanıt ve bu bakışla Katyuşa'nın kendisiyle evlenmek için verdiği sözü tutup tutmayacağını ya da kendisinin verdiği olmaz yanıtını kabul edip etmemiş olduğunu öğrenmek istediğini anlamıştı. Kesin bir tavırla, ''Neden böyle hiçbir şeyi aldırmaz bir tavrım var bilmiyorum.'' dedi. ''Bana gelince sen sürgüne gitsen de gitmesen de benim için bir. Ne olursa olsun verdiğim sözü tutacağım ben.'' Katyuşa başını kaldırdı. Hafif şehla gözleriyle genç adamın yüzüne baktı. Çehresinde derin bir sevincin izleri belirmişti. Fakat sözleri bakışlarını anlattığından bambaşka oldu. ''Bana böyle sözler söylemeniz gereksiz. Bilesin diye söylüyorum bunları sana.'' Katyuşa gülümsememek için kendini zor tutarak, ''Bu konuda söyleyecek her şey söylendi. Ekleyecek bir şey yok artık.'' dedi. Hastaların koğuşunda bir gürültü, ardından da bir çocuk çığlığı duyuldu. Katyuşa kaygılı kaygılı çevresine bakınarak, ''Beni çağırıyorlar sanırım.'' dedi. ''Hadi alasma aldık.'' Katyuşa, Dimitri'nin uzattığı eli görmemezlikten geldi, döndü, Muzaffer Edası'nı gizlemeye çalışarak koridordaki yol halısı üzerinde hızlı hızlı yürüdü ve kaçıp gitti. Nehlidov kendi kendine şöyle diyordu. ''Kafasının içinde neler olup bitiyor, ne düşünüyor acaba? Beni denemek mi istiyor, gerçekten beni bağışlayacak halde değil mi yoksa? Duygularını, düşüncelerini bana anlatmaktan aciz mi, yoksa söylemek mi istemiyor? Bana karşı daha iyi ya da daha kötü duygular mı besliyor acaba?'' Fakat bu soruları yanıtlamak için boş yere çabalanıp duruyordu. Bildiği tek bir şey vardı ki o da şuydu. Katyuşa'da bir değişiklik vardı. Onun ruhu için çok önemli bir değişiklikti bu. Fakat bu değişiklik onları birbirlerine değil de genç kadını Tanrı'ya yaklaştırıyordu. İşte Dimitri onun böylece Tanrı'ya yaklaştığını görerek sevinç duymakta, içi ezilmekteydi. Katyuşa çalışmakta olduğu koğuşa döndü. Burada 8 tane çocuk yatağı vardı. Hemşirelerin emri üzerine genç kadın yatakları yapmaya başladı. Fakat bir ara elindeki çarşafla fazlaca ileri doğru eğildiğinden ayağa kaydı, düşer gibi oldu. Başı sargılı küçük bir çocuk onu seyrediyordu. Düşer gibi olduğunu görünce bir kahkaha kopardı. Katyuşa da kendini tutamadı. Karyolanın kenarına oturarak öyle neşeli bir kahkaha kopardı ki öteki çocuklar da gülmeye başladılar. Bunun üzerine hemşire sertçe çıkıştı. ''Niye sırıtıp duruyorsun öyle?'' dedi. ''Kendini hala orada mı sanıyorsun yoksa? Hadi git de yemekleri al getir.'' Katyuşa gülmesini kesti. Tabakları alarak gitmeye hazırlandı. O sırada çocukla yine göz göze geldi. Çocuk iyileşmişti ama pansumanları yüzünden gülmemesi gerekiyordu. Katyuşa yine gülmeye başladı. O gün birkaç kez her yalnız kalışında resmi zarfından çıkarıp seyretti. Akşam olup işi bitince odasına çekildi. Burada başka bir hasta bakıcıyla yatıyordu. Resmi zarftan çıkardı, uzun uzun kımıldamaksızın durarak yüzlerin, giysilerin, peron basamaklarının, gerideki ağaçların en ince ayrıntılarını bile gözleriyle okşayarak resme baktı. Ağaçlar geride bir fon oluşturuyor, bunun üzerinde de Dimitri'nin yüzüyle yaşlı teyzelerinin, kendisinin yüzleri iyice belirginleşiyordu. Katyuşa eskimiş, sararmış resimden uzun zaman gözlerini ayıramadı. Hele kendine bakmaya doyamıyordu bir türlü. Yüzü gençti, hoştu. Kıvırcık siyah saçları bir hale gibi alnını çevrelemişti. Resmi öylesine seyredalmıştı ki oda arkadaşın içeri girmiş olduğunu fark bile etmedi. Öteki hasta bakıcı şişman, iyi yürekli bir kızdı. O da resme doğru eğilerek sordu. ''Kimmiş bu resim? O mu verdi bunu sana? Aa, bu gerçekten sen misin ayol?'' Katyuşa gülümseyip ona bakarak, ''Ya kim olacakmış?'' dedi. ''Bu kim sonra? O mu? Bu da annesi galiba. Hayır, teyzesi. Beni tanıyamadın demek ha? Nasıl tanıyayım? Yüzüm bambaşkaymış, baksana. Dünyada tanıyamazdım doğrusu. Bu resim çekileli 10 yıl olmuştur sanırım.'' Katyuşa'nın neşesi birden yok oluverdi, yüzü çatıldı. Alnında, gözlerinin arasında bir kırışık belirdi. ''Önemli olan yıllar değil de yaşam.'' dedi. ''Ama alt tarafı orada, yaşam kolaydı herhalde değil mi?'' Katyuşa gözlerini kapayıp başını sallayarak, ''Evet, kolaydı.'' dedi. ''Hapisten de beterdi.'' ''Neden?'' ''Çünkü akşamın 8'inden sabahın ta 4'üne kadar, hem de her tanrının günü.'' ''Peki neden çekip gitmiyordun öyleyse?'' ''Gitmek mi?'' ''Gitmeyi kim istemez? Ama elindeyse git bakalım. Hem gidip de ne yapacaksın?'' Katyuşa birdenbire ayağa kalktı. Resmi masanın gözüne attı. Gözlerinde biriken öfke dolu yaşları güç tutarak kapıyı küt diye kapatıp koridora çıktı ve kaçıp gitti. Resme bakarken kendisinin orada olduğu gibi hissedivermişti. Eski mutlu günlerini anımsamış, istese şimdi dahi Dimitri ile birlikte kavuşacağı mutluluğu düşünmüştü. Arkadaşının sözleri ise ona bugünkü halini anımsatmıştı. Katyuşa bu yaşamı tiksinerek anımsamıştı hep, onu daima unutmak istiyordu. Şu anda bir karnaval gecesini düşünüyordu. Katyuşa o gece bir üniversite öğrencisini bekliyordu. Delikanlı ona, ''Patrona borcunu öder, seni genelden çıkarırım, merak etme.'' demişti. O geceki kılığı bile şimdi Katyuşa'nın gözleri önünde canlanıyordu. Al ipekliden çok açık bir entari giymişti. Giysinin üstünde şarap lekeleri, Katyuşa'nın dağınık saçlarında da kırmızı bir kurdele vardı. Genç kadın yorgun, bitkin ve yarı sarhoştu. Sabahın saat 2'sine doğru müşterileri saldıktan sonra iki dans arasında piyanistin yanına oturmuştu. Piyanist safi kemik, sıska bir kadındı. Yüzü gözü sivilceler içindeydi. Katyuşa sürmekte olduğu çetin yaşam için dert yanmıştı ona, piyanist. "Ben de bıktım valla," demişti. O sırada Clara adlı kız yanlarına gelmiş, üçü de bu yaşamı bırakmaya karar vermişlerdi. Artık o gecelik işlerinin bittiğini düşünüyorlar, birbirlerinden ayrılıyorlardı ki sokak kapısında peltek, yayvan sarhoş sesleri iştirmişti. Bunun üzerine kemancı oynak bir hava tutturmuş, piyanist de onun yanı sıra çok neşeli bir Rus havasından alınma bir kadrilin ilk parçasını çalmıştı. Bunun üzerine fraklı, beyaz kravatlı, kanter içinde bir adam Katyuşa'ya doğru ilerlemişti. Adamın ağzı leş gibi içki kokuyor, ikide bir hıçkırdığı işitiliyordu. Adam Katyuşa'yı belinden kavramıştı. Yine frak giymiş hismen sakalı bir adam da, ikisi de bir balodan gelmekteydiler, Clara'yı yakalamıştı. Böylece uzun zaman fırfır dönmüşler, dans etmişler, bağırıp çağırmışlar, içki içmişlerdi. Böylece bir yıl, derken iki, derken üç yıl geçmişti. Değişmez de ne yapardı insan? Bütün bunlara sebep oydu. Dimitri nehri doldu yani. Katyuşa birden yüreğinin hırsla dolduğunu duydu. Ona küfürler yağdırmak, ağzına geleni söylemek isteğiyle çırpınıyordu. Ne diye bugün bunları ona söylemek fırsatını kaçırmıştı sanki? "Ben seni iyi bilirim, bu kez elde edemeyeceksin beni artık," diyecekti. "Eskiden vücudumu kirletmiştin, şimdi de ruhumu kirletmek istiyorsun. Olmaz böyle bir şey. Senin cömertliğine de ihtiyacım yok benim." İçinde kendine karşı beliren ıstıraplı acıma duygusunu ve ona karşı kabaran beyhude öfkeyi gidermek için canı içki içmek istiyordu. Cezaevinde olsaydı içmemek için vermiş olduğu sözü kesinlikle tutmazdı. Fakat burada, yani hastanede erkek hasta bakıcıdan içki bulabilirdi ancak. Katyuşa ondan çekiniyordu. Çünkü bu adam hep peşinde dolaşıyordu. Erkeklerle ilişkide bulunmak ise genç kadını tiksindirmekteydi. Koridordaki bir sırada bir süre oturduktan sonra odasına döndü. Arkadaşının sorularına yanıt vermeksizin geçmişteki yaşamını düşünerek uzun uzun ağladı. Petersburg'da Prens Nehlidov'un görülecek üç işi vardı. Senatoya Katyuşa Mastova'nın temiz dilekçesini verecek, dilekçe komisyonuna Fedosya Biyokova'nın af dilekçesini sunacak, jandarma komutanlığına, daha doğrusu emniyet 3. şubeye de Vera Bogoduhovskaya'nın isteği üzerine Şuştova'nın serbest bırakılması, oğlu siyasi mahkumlar arasında bulunan bir anne için de oğlunu görmelerine izin verilmesi için ricada bulunacaktı. Petersburg'a gelince teyzesi ve eski bakanlardan Çarşki'nin eşi olan kontesin evine indi. O zaman kendini yine o soylular çevresinin tam ortasında buldu. Bu çevreden hoşlanmıyordu ama başka çaresi de yoktu. Hem zaten takip etmek zorunda olduğu işler için eski ileri gelen tanıdıklarından yardım istemek zorundaydı. Sonra otele gitse teyzesini de gücendirmiş olacaktı. Teyzesinin birçok tanıdığı vardı. Yapacağı bütün girişimlerde kendisine büyük ölçüde yardımda bulunabilirdi. Teyzesi Prens Katerina Çarskaya yeğeni gelince ona kahve ikram etti, sonra sordu. Neymiş bakalım senin hakkında bu işittiklerin? Mahpuslara yardım ediyormuşsun, cezaevlerini dolaşıyormuşsun, haksızlıkları düzeltiyormuşsun. Hayır teyzeciğim, böyle şeyleri düşünmedim bile. İyi öyleyse, yalnız bunun altında bir de aşk macerası varmış galiba. Anlat bakalım neymiş bu? Bunun üzerine Dimitri, Katyuşa ile olan serüvenini teyzesine olduğu gibi anlattı. Prenses, evet evet anımsadım dedi. Sen öteki teyzelerinle kaldığın sırada zavallı Helena da söz etmişti bundan bana. Seni evlatlıklarıyla evlendirmek istemişler sanırım. Demek bu kız oha, hala güzel mi bari? Prenses Katerina Çerskaya 60 yaşındaydı ama yüzünden sağlık fışkırıyordu. Neşeli, iradeli, konuşkan bir kadındı. Uzun boylu ve çok şişmandı. Üst dudağında adam akıllı belirgin siyah bıyıklar vardı. Dimitri çok severdi onu. Çocukluğundan beri de ne zaman biraz canlı, neşeli olmak istese bu teyzesinin yanına koşardı hemen. Hayır teyzeciğim, bitti artık bu iş dedi. Yalnızca yardım etmek istiyorum ona. Evvela haksız yere mahkum olduğu için. Sonra bu mahkumiyetten ben de sorumluyum. Yaşamının bu yola dökülmesinden de sorumluyum. Onun için elimden olan her şeyi yapmak zorundayım. İyi ama onunla evlenecek misin demişlerdi bana. Evet, evlenmek isterdim ama o istemiyor. Prenses Katarina başını ileri uzattı, gözlerini kısarak hiçbir söz söylemeksizin yeğenine şaşkın şaşkın baktı. Sonra birden yüzü güldü. O senden daha akıllıymış bak, dedi. Ne aptal şeymişsin sen, onunla evlenecektin demek ha? Evlenecektim kuşkusuz. Başından geçen bütün o işlerden sonra da mı? Daha iyi ya, bütün bunlara neden olan ben değil miyim? Teyzesi gülümsemeye çalışarak. Bana bak, dedi. Aptalın birisin sen. Ama seni bunun için, yani aptal olduğun için seviyorum. Tam da zamanında geldi, biliyor musun? Aline, böyle tövbekar olmuş kızlar için bir yurt açtı. Ben de gittim bir gün oraya. Hepsi iğrenç şeylerdi. Dönünce boyuna tekrar tekrar yıkandım. Ama Aline kendini bu işe adadı. Katyuşa'nı elinden tutacak birisi varsa o da Aline'dir. Evet ama Katyuşa kürek cezasına mahkum oldu. Ben buraya kararı bozdurmak için uğraşmaya geldim. Size yapacağım ilk rica da bununla ilgili. Ya, öyle mi? Dosyası neredeymiş? Senato'da. Senato'da mı dedin? Bizim sevgili amcaoğlu Lev de senato'da. Ama o suya sabuna dokunmaz adamın biridir. Dişli senatörler arasındaysa tanıdığım kimse yok. Bir sürü ihtiyar toplanmış oraya. Hepsinin de bir ayağı çukurda. Ama zararı yok. Eniştenle bir konuşayım bakayım. Onları tanır o. Zaten her çeşit adamı tanır ya, hoş, bu işi anlatayım ona. Sen de anlatırsın, nedense benim söylediklerini hiç anlamaz çünkü. Ona ne söylersem söyleyeyim, hiçbir şey anlamadım der hep. Mahsus yapıyor elbet, beni herkes anlıyor da o anlamıyor. Olacak iş mi bu? O sırada içeri bir uşak girdi. Prensese gümüş tepsi içinde bir mektup getirdi. Prenses, hah, tam da Aline'den mektup geldi, dedi. Böylece Kiesewetter'i de dinleme olanağı bulmuş olursun. Kimmiş bu Kiesewetter? Kiesewetter mi? Bu akşam gelir görürsün. Öyle güzel konuşuyor ki en kaşarlanmış caniler bile onu dinleyince dize gelip ağlıyorlar. Hemen tövbekar oluyorlar. Senin Katyuşa da onu dinleyebilse kesinlikle fikir değiştirirdi. Bu akşam gel muhakkak. Sen de dinlersin onu. Ne şaşırtıcı adam, gör bak. İyi ama teyzeciğim, beni ilgilendirmez ki böyle şeyler. İlgileneceksin diyorum sana. Gel muhakkak. Şimdi de benden ne istiyorsun onu söyle bakalım. Siyasi cezaeviyle de ilgili bir işim var. Siyasi cezaevi mi? Öyleyse Baron Kieksmus için bir mektup vereyim sana. Hoş, onu sen de tanırsın ya. Babanın çok iyi arkadaşıydı. İspiritizmaya pek meraklıdır. Yine de iyi adamdır ama. Siyasi cezaevinde ne yapacaksın peki? Orada yatan bir genç var da annesi ziyaretine gelebilsin diye izin alacağım. Ama bana dediler ki izin vermek Kriegsmuth'un elinde değilmiş de Chervyansky'in elindeymiş. Chervyansky mi dedin? Hiç sevmem o adamı. Ama Mariette'nin kocasıdır. Bir başvuralım ona. Mariette benim için yapar bunu. Çok iyi kızdır doğrusu. Sonra birkaç aydır hapiste olan bir kadın için de bir takım girişimlerde bulunmak zorundaydım. Kimse zavallı neden hapis yattığını bilmiyor. Kendisi neden yattığını bilir sanırım. O devrimci geçinen kısa saçlı kadınlar yok mu? Hepsi neden yattıklarını bilirler. Bana sorarsan ektiklerini biçiyor bunlar. Vallahi bunu bilemeyiz pek teyzeciğim. Yalnız acı çektikleri kesin. Siz ki dini bütün merhametli bir hanımefendisiniz. Nasıl söyleyebilirsiniz bunu? Dindarlık başka, bu iş başka. Nihilistleri, hele o kısa saçlı kadın nihilistleri hiç sevmem ben. Hal böyleyken severim diyemem ya. İyi ama Mariette bu işle ilgilenir mi dersiniz? Mariette mi? Mariette ha? Evet ama hepsi de kuş beyni kadınlar onların. Kalkmışlar el aleme ders vermek istiyorlar. Amaçları ders vermek, akıl öğretmek değil, halka yardım etmek. Halka nasıl yardım edilebileceğini onlar mı öğretecekler bize? Evet ama teyzeciğim, halk acı içinde. Ben köyden yeni geldim. Köylüler ölesiye çalışıyorlar ama doğru düz karınlarını bile doyuramıyorlar. Bizlerse delice bir lüks ve bolluk içinde yüzüyoruz. Ne demek yani? Ben de çalışayım da sonra aç mı oturayım istiyorsun yoksa? Dimitri gülmekten kendini alamadı. Hayır, aç oturum demiyorum, dedi. Ben sadece hep çalışalım, hepimizin de karnı doysun diyorum. Tam o sırada kapı açıldı, içeri uzun boylu, sağlam yapılı bir general girdi. Bu gelen prensesin kocası, eski bakanlardan Kont Charnski'ydi. Prense yeni tıraş olmuş, yanağını uzatarak, ''Vay Dimitri, hoş geldin!'' dedi. ''Ne zaman geldin?'' Sonra gidip tek söz söylemeksizin karısını alnından öptü. Kontes kocasından yana dönerek, ''Doğrusu Yamamu bizim yeğen!'' dedi. ''Öyle parlak fikirleri var ki sorma!'' ''Mutlaka gideyim de dere kıyısında çamaşır yıkayayım, sonra oturup sade suya patates yiyeyim istiyor.'' ''Aptalım biri yani ama ne isterse yine de yap, emin.'' ''Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim bak. Kamenskaya çok bitkinmiş, doktorla ölecek diye korkuyorlarmış. Gidip bir yoklasan fena olmaz.'' Kocası, ''Evet, korkunç bir şey.'' dedi. ''Kontes, siz konuşun, ben de birkaç mektup yazayım.'' dedi. Bitişik odaya girer girmez de içeriden bağırdı. ''Mariette de yazacak mıydım? Yazsanız çok iyi olur teyzeciğim. Öyleyse kısa saçlığı hakkındaki yeri boş bırakırım. O da ne yapmak gerekiyorsa kocasına söyler. Kocası da yapar bunu. Bu akşam mutlaka gel. Kiesveter'i dinlersin.'' Eski bakanlardan Kont Ivan Charski kökleşmiş sağlam ilaçlarına sahip bir insandı. Ta gençliğinden beri işi gücü nefis yemekler yiyip temiz giyinmek, en hızlı giden en güzel atlara binmekti. Sonra devlet hazinesinden ne kadar fazla alıp göğsüne ne kadar çok nişan taşırsa, kadınlı erkekli soylularla, nüfuzlu insanlarla o kadar sık konuşabileceğini biliyordu. Bu da kendisi için yararlı bir şeydi kuşkusuz. Bu ana ilkeler dışında hiçbir şeye aldırdığı, hiçbir şeye önem verdiği yoktu. Kont Ivan Charski, Petersburg'da tam 40 yıl oturmuş, hep bu ilkelere uygun biçimde yaşamış, bu 40 yılın sonunda bakan olmuştu. Sonunda emekli ayrılmıştı ama maaş, tazminat adı altında yine de devlet hazinesinden yüklü paralar almanın, kendisine nişanlar, madalyalar verdirmenin yolunu buluyordu. Prens, Nehridov'u ciddi bir tavırla dinledi. Sonra da, ''İki tane tavsiye mektubu vereyim sana.'' dedi. ''Birini senatonun temiz şubesinden senatör Wolf'a yazacağım. Hakkında çok şeyler söyler ama pek dürüst, nazik bir adamdır. Bir zamanlar iyiliğim dokunmuştu ona. Elinden geleni kesinlikle yapar.'' İkinci mektup da dilekçe komisyonu nüfuzlu bir üyesiydi. Kont Charski, Fedosya Biryokova'nın işine büyük ilgi gösterdi. ''Dimitri Nehridov, bu iş için Çariçe'ye bir mektup yazmayı düşünüyorum.'' deyince Kont, ''Gerçekten de yürekler acısı bir iş bu.'' dedi. ''Ben de fırsat düşerse yüksek makamlara söylerim bunu ama söz vermiyorum. Bir yandan dilekçe işlem göre dursun, fırsat çıkar da örneğin perşembe günü Çariçe'nin düzenlediği toplantılara çağrılırsam ben de bu konuda birkaç söz söylerim.'' Dimitri cebinde Kont'un iki tavsiye mektubu, teyzesinin de Mariette yazdığı mektup olduğu halde hemen ziyaretlerine başladı. Önce Mariette'in evine gitmeye karar verdi. Onun çocukluğunu bilirdi. Mariette soylu fakat parasız bir ailenin kızıydı. Mesleğinde çok çabuk ilerleyen bir adamla evlenmişti. Bu adam için kuşku uyandırıcı bir takım dedikodular dolaşıyor, özellikle işkence etmekle görevli olduğu yüz binlerce siyasi mahpusa çok ağır zulümlerde bulunduğu söyleniyordu. Böyle bir adamdan yardım istemek Dimitri'nin ağrına gidiyordu ama bunu yapmak zorundaydı. Evet, o bu yüzden utanıp sıkılacaktı ama buna karşılık hapishanelerde sürünen mutsuz bir kadın belki kurtulacak, kendisi de yakınları da acı çekmeyeceklerdi artık. Şık bir arabaya binerek Mariette'in evine yollandı. Evin kapısının önünde bir araba daha bekliyordu. Sırmalı üniformalar giymiş bir kapıcı ona kapıyı açtı. İçeride de sırmalı üniforma giymiş bir uşakla bir de süngülü nöbetçi vardı. Uşak, ''General ziyaret kabul etmiyor.'' dedi. ''Hanımefendi de öyle. Misafirliğe gidecek çünkü.'' Dimitri, Kontes Katerina Çerskaya'nın mektubunu uşağa verdi. Cebinden bir kartvizit çıkarıp ortada duran küçük bir masaya yaklaştı. Kimseyle görüşmediği için çok üzüldüğünü yazmak üzereydi ki telaşlı koşmalar oldu. Uşak merdivene, kapıcı perona doğru seritti. Kapıcı arabacıya yaklaşsın diye seslenirken nöbetçi esas duruşa geçerek gözleriyle ufak tefek bir kadını izledi. Kadın toplumsal durumuna pek uymayacak hızlı adımlarla merdivenden iniyordu. Prensi görünce şapkasının vualetini kaldırarak parlak iri gözlü yüzünü meydana çıkardı ve bir an ona baktı. birdenbire sevinçli ve hoş bir sesle. ''Siz misiniz Prens Dimitri Nehludov?'' dedi. ''Az daha tanıyamıyordum. Adımı da anımsadınız demek.'' Genç kadın çevresindekiler anlamasınlar diye Fransızca yanıt verdi.